Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun, tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran
Kahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 21 Hordad 1400, Hicri Kameri 30 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 11 Haziran 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabah yayınımızda önce az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Mehtap Hamine ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Nur'a giden yol ve kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'daki dini azınlıklar temsilcileri halkı seçimlere geniş katılıma davet etti. Kutsal Rezevi Külliyesi ve Savunma Bakanlığı Fahra Aşı üretiminde işbirliği yapıyorlar. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın güçlü ve istikrarlı Irak'ı desteklediğini belirtti. Suudi Koalisyonu Yemen'e saldırıları durdurduğunu iddia etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'yu Türkiye hakimiyetine saygıya çağırdı. Ve Bin Zayed, Siyonist rejimiyle normalleşmenin bölge ülkelerine ilham kaynağı olmasını diledi. Şimdi haberler.
İranlı Hristiyan, Yahudi ve Zerdüş azınlıklarının temsilcileri tüm İran halkı ve özellikle dindaşlarından Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geniş çapta katılmaya davet ettiler. İran'ın bildirdiğine göre İran Mubitler Derneği Başkanı Tahran ve Kuzey İran Ermeni Patrikliği, İran Yahudiler Lideri, İran Doğu Süryani Kilisesi Psikoposu, Tahran'daki Keldani Süryani Katolik Kilisesi Başkanı ve Tahran'daki Asur Evangelik Kilisesi Başkanı Tahran'da Süryani Katolik Kilisesi'nde seçimlere İran halkını katılıma davet toplantısında İran halkını ve dini azınlıklarının seçimlere katılımını vurguladılar. Papaz Grigori Nersesyan söz konusu toplantıda, yaşadığımız her ülkede yasalara boyun eğmemiz gerekir ve ülkemizin ilerlemesi ve bağımsızlığı için vatandaşlık görevimizi yerine getirmeliyiz dedi. Yahudiler dini lideri Yunus Hamami Lalezar da İran'a kimsenin zarar vermemesi için yan yana olalım dedi. Tahran'daki Keldani Süryani Katolik Kilisesi Başkanı Vanya Sarkis de İran dışındaki medya çevrelerinde onların oy kullanılmamasını istediklerini duyduklarını, onların İran'ın dışında oturup ülkenin ilerlemesini düşünmediklerini ve bu yüzden seçimlere katılmak gerektiğini ifade etti. Tahran Mubitler Derneği Başkanı Erdeşir Hurşidiyan da ülkenin ilerlemesi için cumhurbaşkanlık ve konseyler seçimlerine katılacaklarını, böylece gelecek cumhurbaşkanlığında iktidarla ülkenin ilerlemesi için halka hizmet edebileceğini belirtti.
Kutsal Rezervi Külliyesi Mütevelli Vekili yaptığı açıklamada Kutsal Rezervi Külliyesi ve Savunma Bakanlığı'nın ortaklaşa Fahra aşı üretim hattının hizmete gireceğini duyurdu. İran Pres'in bildirdiğine göre Malik Rahmeti dün yaptığı açıklamada Fahra aşısının endüstriyel girişimi ve ticari aşamasının Kutsal Külliye ve Samin İlaç Firmanın işbirliğiyle Hicri Şemsi 1 Tir tarihinde İmam Rıza Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünde başlayacağını belirtti. Rahmeti, Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatimi'nin de açılış törenine katılacağını belirterek, Kutsal Rezervi Külliye'nin korona ile mücadelede ortak olduğunu ve ilk günden beri tüm alt firmalara yapabildiği yardımlarda bulunduğunu söyledi. İranlı uzmanlar şimdiye kadar koronavirüse karşı birkaç aşı geliştirerek üretmeye başladılar.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran'ın güçlü ve istikrarlı Irak'ı desteklediğini vurguladı. İran Pres'in bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade dün Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Iraklı yetkililer ile ilişkilerin genişletilmesi konusunda anlaştıklarını duyurarak İran'ın güçlü, istikrarlı ve birleşik Irak'ı desteklediğini belirtti. Temaslarda bulunmak üzere Irak'ta bulunan Hatipzade mesajında şöyle yazdı: Bağdat'a ziyaretten ve Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Kültür Bakanı Hasan Nazım ile görüşmekten mutluyum. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Iraklı yetkilileriyle görüşmek ve ziyaretlerin sonuçları hakkında da medeniyet ilişkileri ve kültürel, medya ve sanatsal etkileşimlerin yükseltilmesi konusunda anlaştıklarını da belirtti.
Amerika Hazine Bakanlığı dün aldığı kararla Yemen, Suriye ve diğer bazı ülkelerden birkaç kişi ve kuruma, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs güçleri ve Yemen Ensarullah Hareketi ile bağlantıda bulunma bahanesiyle yaptırım kararı aldı. Mehrabar Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika Hazine Bakanlığı söz konusu kişi ve kurumları İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs güçleri ve Yemen Ensarullah Hareketi'ne finansman sağlamakla suçladı. Amerika Hazine Bakanlığı söz konusu kişi ve kurumların Said El Cemal isimli şahsın yönetiminde İran yakıtını satmak gibi yollardan İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ve Ensarullah Hareketi'ne 10 milyonlarca dolar maddi destek sağlamakla suçladı. Amerika şimdiye kadar birçok İranlı ve yabancı kişi ve firmaları İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu ile işbirliği gibi çeşitli bahanelerle yaptırım listesine aldı. Amerika 8 Nisan 2019 tarihinde illegal bir eylemde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu kendi terör listesini aldı ve bu resmi kuruma karşı yaptırım uyguladı. Amerika dönem Dışişleri Bakanı Mike Pompeo daha önce devrim muhafızlarını Siyonist rejim için terör listesine aldığını itiraf etti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Amerika ve Siyonist rejimin desteklediği teröristlerle mücadelede temel rol oynuyor.
Amerika Savunma Bakanlığı, Batı Asya bölgesinde İran karşıtı siyasetlerinin devam ettiğini belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Senato toplantısında yaptığı açıklamada 2022 Savunma Bakanlığı bütçesinde Batı Asya'da İran'a karşı siyasetlerin devam etmesi için bazı kaynakların ayrıldığını duyurdu. Fakat Amerika'nın Batı Asya bölgesindeki girişimleri ve bölge halkının insan haklarını ihlal etmesi tüm çevrelerce biliniyor. Nitekim Washington'un maddi ve manevi destekleri Arabistan'ın Yemen'e saldırı ortamını hazırladı. Birleşmiş Milletler'in belirttiğine göre bu savaş en kötü insani faciaların yaşanmasına sebep olurken yoksul Yemen ülkesinde gıda ve ilaç kıtlığına sebep olmuştur. Savaş hakkında gündemin saptırılması, hayali düşman yaratmak ve Irak'ta kitle imha silahların yok edilmesi iddiası ile Amerika 2003 yılında Irak'a saldırı bahanelerini oluşturdu. Bu savaş boyunca yaklaşık 1 milyon insan hayatını kaybederken 4 milyon kişi de evinden barkından oldu ve ülkenin yıkımına ve enkaza çevrilmesine sebep oldu. Washington nefsi müdafaa bahanesiyle Siyonist rejimin Filistin halkına karşı cinayetlerine destek verirken geniş çaplı askeri ve mali desteğini de korsan rejimden esirgemiyor. Bu arada uluslararası toplum Amerika'yı dünyada işlediği cinayetler nedeniyle şimdiye kadar cezalandıramamıştır.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir kez daha Washington'a paralel olarak İran'ın konvansiyonel savunma programına karşı tavır sergiledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Macron dün temelsiz iddialarının devamında İran'ın konvansiyonel füze savunma programını bölge güvenliği için tehdit olduğunu iddia etti. Macron daha önce Washington'un siyasetleri çerçevesinde İran savunma programlarının durdurulmasını isterken Tahran'a suçlamalar yönelterek Mercom Nükleer Anlaşması'nın daha geniş çapta füze programını da kapsama önerisinde bulunmuştu. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri füze savunma programının kırmızı çizgi olduğunu defalarca belirterek savunma ve füze siyasetlerinin ülkenin savunması ve bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması olduğunu vurguladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov daha önce yaptığı açıklamada Amerika ve müttefiklerinin İran'ın füze programına karşı tutumlarını eleştirerek İran'ın uzay ve füze denemeleriyle uluslararası yasalar açısından hiçbir yasak girişimde bulunmadığını belirtti.
Viyana'da uluslararası kurumlarda Rusya'nın temsilcisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Başkanı'ndan İran ile işbirliğine devam etmesini istedi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mihail Ulyanov dün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında Genel Başkan Rafael Grossi'nin İran ile ilgili iddialarını eleştirerek konuyu siyasileştirmekten vazgeçmesini ve İslam Cumhuriyeti ile işbirliğini sürdürmesini istedi. Amerika'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'ndaki temsilcisi Luis Bono, Batı Asya'nın güvenliği için en büyük tehdit ve tehlike olan Siyonist rejimin nükleer başlıkla dolu olan cephaneliklerine değinmeden Grossi'nin İran ile ilgili iddialarını tekrarlayarak bu durumun devam etmesinin ajansın İran'ın nükleer programının barışçıl olmasını sağlama yeteneğini zayıflattığını iddia etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi çarşamba günü El Cezire kanalına verdiği mülakatta İran'ın nükleer dosyası hakkında gündem saptırmaya çalıştı. Bu alanda Viyana'da uluslararası kurumlarda İran'ın temsilcisi Kazım Garibabadi daha önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın siyasi tutumu hakkında uyarıda bulunmuştur.
İslami Şura Meclisi Başkanı Uluslararası Özel Danışmanı paylaştığı mesajda İran, Yemen'de barışın sağlanması için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır yazdı. Genç Muhabirler Kulübü Ajansı'nın bildirdiğine göre İslami Şura Meclis Başkanı Uluslararası Özel Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile görüşmede Suudi Arabistan'ın savaş meydanındaki yenilgiyi müzakere masasında telafi edemeyeceğinin vurgulandığını yazdı. Emir Abdullahyan, Yemen'deki insani kuşatmayı kaldırmak, Riyad'ın Yemen'le barışı sağlama niyetini ölçmek için bir araçtır vurgusunu yaptı.
Saldırgan Suudi koalisyonu dün yaptığı açıklamada Yemen'e saldırıların durduğunu iddia etti. Reuters'de Suudi saldırgan koalisyonun Yemen kentlerini hedef alarak bombalamayı durdurduğunu iddia etti. Reuters ayrıca kararın Suudi koalisyonun Yemen krizini çözmek bağlamında siyasi ortam hazırlığı şeklinde yorumladı. Bu arada haber çevreleri dün akşam Yemen'in başkenti Sana'da patlama seslerinin duyulduğunu belirttiler. Yemen askeri kaynaklar da son 24 saatte Suudi koalisyon savaş uçaklarının Yemen'in batısında El-Hudeyde ilinde 104 kez ateşkesi ihlal ettiklerini duyururken Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti de Suudi koalisyonunun 26 kez Sade, Marib ve Hicce illerinde yerleşim bölgelerini bombaladıklarını duyurdu. Suudi Arabistan, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer bazı hükümetlerin desteğiyle Mart 2015'ten itibaren Yemen'e askeri saldırı düzenleyerek bu ülkeye hava, kara ve denizden abluka uyguluyor. Arabistan ve müttefiklerinin savaş çığırtkanlıkları şimdiye kadar Yemen'de en az 17 bin kişinin ölümü, on binlercesinin yaralanmasına ve milyonlarcasının da mülteci duruma düşmesine sebep oldu.
Van valisi İran İslam Cumhuriyeti'nden bir heyetle yaptığı görüşmede ticaret ve yatırım çalışmaları alanında ikili işbirliğine vurgu yaptı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Van valisi Mehmet Emin Yılmaz, valilik binasında Ali Paşa toplantı salonunda 33 iş insanından oluşan İran ticari heyetle görüşmede Van ilinde ticari ve yatırım işbirliği olanakları hakkında fikir tatisinde bulundu. İran heyetini hoş karşılayan Van valisi, ilin yatırım ve ticari faaliyetler için çok uygun bir bölge olduğunu belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada NATO'dan ülkesinin hassasiyetleri ve hakimiyet haklarına saygı duymasını istedi. TRT'nin bildirdiğine göre Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP grup toplantısında NATO'ya hitaben terörizm ve insani krizlere karşı etkin bir mücadele için önerisini tekrarladı. Erdoğan dünyanın beşten büyük olduğu sözünü tekrarlayarak, Türkiye'nin bulunduğu her platformda aynı tutumu sergileyeceğini söyledi. Gelecek pazartesi günü Brüksel'de düzenlenecek olan NATO zirvesinde mevcut sorunların muhatapları ile gündeme alacağını ve kimseye ödün vermeyeceklerini belirtti. Erdoğan ayrıca ülkesinin COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde siyasetten ekonomi ve sağlığa kadar tüm sorunların üstesinden geldiğini ifade ederek Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak bu paktaki tüm görevlerini yerine getirdiğini, diğer üyelerden de ülkesine saygı göstermelerini istedi.
Türkiye'de son 24 saatte 223.320 COVID-19 testi yapıldı, 6.408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 223.320 COVID-19 testi yapıldı, 6.408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 563 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6.895 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5.186.728'e yükseldi. Test sayısı 56.346.656'ya ulaştı, vaka sayısı 5.313.098, vefat sayısı ise 48.524 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatüre oranı %2,7, yatak doluluk oranı %49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %60 olarak kayıtlara geçti.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, Amerika Yahudiler Komitesi Bürosu ile görüşmede bir kez daha Filistin ve Araplar ülkelerine ihanette bulunarak Hamas ve Hizbullah'ın terörist olduğunu söyleyerek, bölge ülkelerinde işgalci rejim ile uzlaşma sürecine katılmalarını istedi. El Meyadin haber sitesinin bildirdiğine göre Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Zayed, Abu Dhabi'de büro açan Amerikalı Yahudiler Komitesi'nin sitesine verdiği demeçte, ülkelerin Hamas, Hizbullah veya Müslüman kardeşler gibi gruplar hakkında daha net görüşlere istekli olmamalarının esef verici olduğunu söyledi. Birleşik Arap Emirliği Dışişleri Bakanı şöyle dedi: İlginç ve gülünç ise bazı hükümetlerin söz konusu grupların siyasi kanadını değil sadece askeri kollarını terörist tanıyorlar. Halbuki bizzat kendileri iki kanatlar arasında fark olmadığını belirtiyorlar. Amerikan Yahudiler Komitesi iki gün önce Abu Dhabi'de büro açarak böylece ilk dış şubesini bir Arap ülkede açmış oldu.
Filistin İstihbarat Derneği dün yayınladığı raporda Siyonist rejim askerlerinin Haziran ayının başından itibaren şimdiye kadar 175 Filistinli tutukladıklarını duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre söz konusu raporda ayrıca korsan rejimin 175 Filistinli'yi Ürdün Nehri batı yakası ve Kudüs'te esir aldığı belirtildi. Siyonistler kendi yayılmacı hedeflerine ulaşmak için günlük olarak Filistin bölgelerine saldırıyor, Filistin halkını ya şehit ediyor, yaralıyor veya esir alıyor. Hali hazırda ırkçı rejim zindanlarında 170'i çocuk, 39'u kadın ve onlarcası yaşlı olmak üzere yaklaşık 4800 Filistinli esir tutuluyor. Korsan rejimin hapishanelerinde esir tutulan Filistinliler her zaman çeşitli ruhsal ve fiziksel işkenceler veya insanlık dışı davranışlara maruz kalıyorlar.
Suriye resmi haber ajansı Sana'nın dün bildirdiğine göre işgalci terörist Amerikan askerleri 20 kamyon ile Suriye halkına ait olan buğdayı Haseke ilinin banliyosundan çalarak illegal El-Velid kapısından Irak'ın kuzeyine aktardılar. Amerikan askerleri ve onlara bağlı terörist unsurlar bir süreden beri Suriye'nin kuzey ve doğusunda yasa dışı varlıklarını sürdürmeye ilaveten ülkenin petrol kaynaklarını ve buğdayını yağmalamanın yanı sıra bu bölgede de yaşayanlara ve Suriye güçlerine karşı da eylemde bulunuyorlar.
Ve Rusya Savunma Bakanlığı dün akşam Pasifik Okyanusu'nda geniş çaplı askeri tatbikata başladıklarını belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya Savunma Bakanlığı tatbikata 20 savaş gemisi ve deniz altının yanı sıra 20 savaş uçağında katıldığına işaretle bu tatbikata farazi düşmana ait denizaltı ve toplu filoların aranması ve takip edilmesi alıştırmasının yapıldığını duyurdu. Rusya tatbikatın Amerika'nın Pasifik'teki tatbikatından sadece bir hafta sonra başlaması dikkat çekti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. İlk yorumumuz Tahran ile Bakü'nün demiryolu anlaşması konusu etrafında. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ikili bölgesel ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla etkin ve yapıcı adımlar atıyor. İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti bu çerçevede raylı sistem işbirliğini geliştirme anlaşmasına imza attılar. Söz konusu anlaşma salı günü İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti demir yolları firmaları genel müdürlerince imzalandı. Söz konusu anlaşma uyarınca iki taraf raylı transit işbirliğini artırma kararı aldığı belirtildi. Buna göre iki ülkenin demiryolu üzerinden transit taşımacılık hacmi yıllık bazında 2 milyon tona yükselecek. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin transit alanında işbirliğinin stratejik öneminin yanı sıra bu anlaşmanın imzalanması Tahran ve Bakü için ikili ticaret hacmini artırmaları için yeni fırsatlar sağlıyor. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin peş peşe karşılıklı ziyaretleri ve transit taşımacılık gibi alanlarda bazı belge ve anlaşmalara imza atması iki ülke yetkililerinin münasebetleri daha da güçlendirmek ve geliştirmek için kararlı olduklarını gösteriyor. Bu doğrultuda İranlaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami son sıralarda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Tebriz-Nahçıvan demiryolunun faaliyete başlamasıyla İran ile Azerbaycan'ın ticaret hacminin de artacağını söyledi.
Bölge ve dünyada bilindiği gibi koronavirüs salgını son 2 senede ticareti etkilemiştir. Ancak 2020 yılında İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında transit hacmi 480 bin tona kadar arttı. Kuzey-Güney koridorunda geçen bir senede yük taşımacılığında %18 oranındaki artışla astara ekseninde transit hacmi de %25 oranında arttı. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kuzey-Güney koridorunda ortak işbirliği, iki ülkenin taşımacılık işbirliğinin muhtelif ebatta gelişmesine yol açmıştır. Bu nedenle uzmanlar iki Müslüman ve komşu ülke olarak İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin taşımacılık ve transit alanındaki her türlü işbirliği anlaşması ve belgeye imza atmasının büyük önem arz ettiğine inanıyorlar. Nitekim Azeri uzmanlardan Vukar Bayramov yaptığı değerlendirmede İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ekonomik münasebetlerinin gelişmesi ve Kuzey-Güney Koridoru projelerinin tamamlanmasının iki ülkenin ekonomik çıkarlarına uygun olduğunu belirtiyorlar. Aslında İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin transit ve taşımacılık alanlarındaki işbirliğinin gelişmesi hem iki ülke ve hem bölge ülkelerinin lehinedir. Ülkeler arası transit güzergahları, milletler ve devletler arasında en önemli bağlantı yollarından sayılıyor. Ayrıca ikili, bölgesel ve uluslararası transit ve ticaretin güçlenmesi ve artmasına önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bu doğrultuda Tahran ve Bakü yetkilileri karşılıklı işbirliği imkanlarını transit alanında ikili ve çok taraflı işbirliğinden azami şekilde yararlanabilecekleri şekilde planlamış bulunuyorlar. Tahran ve Bakü arasında yeni işbirliği anlaşması ve belgelerin imzalanması bu çerçevede değerlendiriliyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Biden'in Avrupa'ya ilk ziyareti başlığını taşıyor. Amerika Başkanı Joe Biden dün başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Avrupa ülkelerinden İngiltere'ye gerçekleştirdi. Biden 8 gün sürecek Avrupa turu kapsamında Atlantik'in iki kıyısı arasında Trump'ın başkanlığının 4 senesini kapsayan fetret döneminden sonra ilişkiler düzeltmeye ve Rusya ile münasebetleri yeniden tanımlamaya çalışıyor. Beyaz Saray'a girdikten sonra Joe Biden kendi konuşma ve açıklamalarında defalarca Atlantik'in iki kıyısı arasındaki ilişkilerin Trump'ın politikaları ve girişimleri yüzünden açıldığını ifade ederek Avrupa ile Amerika arasında yakınlaşma sürecini yeniden başlatacağını bildirmişti. Biden'in Avrupa'ya ilk ziyareti Amerika'nın Demokrat Başkanı Washington'un büyük Avrupalı müttefikleriyle ilişkileri yönetme noktasındaki diplomatik kabiliyetlerini gösterme adına büyük bir sınav sayılıyor. Eski Başkan Donald Trump, tarife ve ticaret savaşlarını Avrupa ile başlatıp Amerika'yı Paris İklim Anlaşması, Nükleer Anlaşma, Orta Menzilli Nükleer Güç Anlaşması gibi uluslararası anlaşmadan çekerek ülkesini izole etmişti. Biden'in ziyaretinin ilk aşaması St. Louis Tatil Köyü'nde düzenlenen G7 zirvesine katılmasını teşkil ediyor. Zirvenin esas gündemini aşı diplomasisi, ticaret, çevre ve gelişmekte olan dünyanın altyapısını yeniden inşası için girişimler teşkil ediyor. Biden muhtemelen Amerika'nın elindeki korona aşısını dünyanın diğer ülkeleriyle paylaşma noktasında artan baskı ile karşı karşıya kalacak. Amerika yetkilileri bu toplantıyı Çin'in artan gücüne karşı koymak için G7'nin diğer üyelerini Pekin'e yönelik birleştirmeye teşvik için önemli bir fırsat olarak görüyorlar.
Biden'in ziyareti öncesinde Amerikan yetkilileri NATO liderler zirvesinden beklentilerini dile getirmeye başladılar. Aslında Biden aynen Trump gibi NATO üyelerinden bu askeri teşkilat için daha fazla masraf ödemelerini istiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ziyaretinin Avrupa turunun son programı olacağından Biden'in Putin'e Moskova'nın girişimleriyle ilgili sert ve kesin uyarılarda bulunacağı düşünülüyor. Amerika ile Rusya münasebetleri Amerika'nın yeni başkanı döneminde kötüleşmiştir. Biden yönetimi açık şekilde Rusya karşıtı bir yaklaşım takip etmekte. Biden muhtelif bahane ve gerekçelerle Rusya'yı Amerika başkanlık seçimlerine karışmak ve siber saldırılar düzenlemekle suçluyor. Avrupa ve Amerika'nın Biden döneminde birbirine yaklaşmasına göre Biden'in Avrupa ziyaretinin Rusya karşı eşgüdümlü girişimlerini tırmandırabileceğini, sonuçlanabileceği düşünülüyor. Nitekim Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Putin-Biden görüşmesi öncesi düzenlenecek G7 ve NATO zirvelerinin Amerika Başkanı için müttefiklerin birleşmesi noktasında bir dayanak olabileceğini söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Hordak 1400, Hicri Kameri 30 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 11 Haziran 2021 Cuma. ...47 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Hordak 1353'te İran Görme, Özürlüleri Destekleme ve Hidayet Encümeni kurucusu Dr. Muhammed Hazali vefat etti. Çocukluğunda çiçek hastalığına yakalanan Hazali görme kabiliyetini yitirdi ve görme özürlülere mahsus okulda tahsil yaptı. Güçlü hafızaya sahip olan Hazali derslerinde büyük başarılar elde etti ve ardından Tahran Üniversitesi'nden Hukuk Fakültesi doktorasını aldı. Fransızca, Arapça ve İngilizceye musallat olan Hazali, İslam felsefesi, Kur'an araştırmaları ve Bustan ve Gulistan şehri kitaplarını tercüme etti. Bilindiği gibi Doktor Hazali görme özürlü olanların refahını sağlamak için dünya çapında gözle görülür biçimde faaliyetlerde bulundu ve sonuçta Görme Özürlüler Refahı Milli Konseyi ve Uluslararası Görme Özürlüleri Birliği'nde Batı Asya Yürütme Komitesi üyeliğine seçildi. ...449 yıl önce bugün 11 Haziran 1572'de İngiliz tiyatro yazarı ve oyuncu Ben Jonson fakir bir ailede dünyaya geldi. Bu İngiliz oyuncunun yaşamı bir tiyatro grubuyla tanışmasıyla değişti. Jonson diğer İngiliz ünlü tiyatro yazarı Shakespeare'in çağdaşıydı ve onunla işbirliğinde bulundu. Öyle ki Shakespeare Jonson'un tiyatro oyunlarında rol aldı. Jonson'un tiyatro senaryoları genellikle kendi dönemindeki eşrafiyet ve kiliseye karşı mizah mahiyetini taşıyordu. Bu yüzden de onların bu olaya karşı öfkelenmelerine neden oldu. Yoksulluk ve diğer sorunlar Jonson'un hayatını kaybetti 1637'de ömrünün sonuna kadar onu rahat bırakmadı. Bu İngiliz şair ve yazarın en ünlü eserleri arasında Tilki ve Kimyager adlı eserlere değinebiliriz. ...166 yıl önce bugün 11 Haziran 1855'te güneş ışını bilimsel metotlarla parçalanıp renk spektrumları belirlendi. Bu olay yeni fizik araştırmaları tarihinde ilk defa Kirchhoff ve Bunsen adlı iki Alman bilim adamı tarafından gerçekleştirildi. Kirchhoff'un babası Friedrich Kirchhoff hukukçuydu ve mecliste milletvekiliydi. Aristo'nun gökkuşağı hakkındaki teorisi en eski teori sayılmaktadır. Ki sonraları Ebu Ali Sina, İbn Heysem ve Kutbettin Şirazi gibi Müslüman bilim adamlarınca gerekçeli bir şekilde mükemmelleştirildi ve nihayet adı geçen iki Alman bilim adamlarınca ispat edildi. Bilindiği üzere yağmurlu havada güneş ışını ve gökkuşağının oluşması, renk çeşitliliği gibi doğal fenomenler çok eskiden beri insanların dikkatini çeken güzel fenomenlerdi. Bu fenomenler aslında bulutlardaki mevcut su damlacıkları vasıtasıyla güneş ışınlarının parçalanması nedeniyle meydana geliyorlardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Azalları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Esnaf perişanız.
Milli Gazete.
AKP'de sular durulmuyor, istifalar ard arda geliyor.
Cumhuriyet.
Çığlığımızı duyun, yüz binlerce kişi işsiz kalabilir.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 9 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde İtaat Kültürü ve Eleştiri başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hem siyasi hayatımızda hem fikir konularında köklü zaaflarımızdan biri itaat kültürüdür. Tenkit yani eleştiri zihniyetinin gelişmemiş olmasıdır. Bu yüzden uzun asılları kaybettiğimiz gibi günümüzde de orta gelir tuzağını da bir tür aşamıyoruz. Çünkü orta gelirin üstüne çıkmanın tek yolu ileri düzeyde bilim ve teknoloji, toplum ve iş hayatında da yaratıcı düşüncenin gelişmesidir. Otoriterlik ve itaat kültürü bunu ciddi surette frenliyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Aynı sebepten partilerimize aşiret ya da kabile gibi bağlanıyoruz. Partilerimizde eleştiri ve müzakere süreçleri işlemiyor, hatta ihanet sayılıyor. Mete Tunçay hocamız Türkiye'de bütün akımlar dogmatiktir demişti. Evet. Bu açıdan yok birbirimizden farkımız. Sadece ideolojilerimizdeki dogmatizm değil, siyasi hayatımızda kişilik kültürü de yaygındır. Eleştirilemez, her yaptığı doğru liderlerimiz vardır. Bu açılardan birimizi suçlamak çıkmaz sokaktır. Hepimizin eleştirel, analitik düşünmeye ihtiyacımız vardır. Bu sorunlu zihniyet en somut şekilde siyasette karşımıza çıkıyor. Hakim siyasi fikirlerin eleştirilebildiği, dolayısıyla iktidarların hatalarının tartışılıp düzeltilebildiği dönemler modernleşme tarihimizde bile pek azdır. Rahmetli Profesör Turhan Feyzioğlu, 1957 Mart tarihinde Türk Hukuk Kurumu'ndaki konferansında şöyle diyordu. Türkiye meşrutiyeti takip eden birkaç yıl ve Demokrat Parti iktidarının ilk yılları hariç basın hürriyetine hasret kalmıştır. 21. yüzyıldayız, yine bu çağın gerisindeyiz. Bu bir zihniyet sorunu. Tipik bir gelişmekte olan ülke ve özellikle de Orta Doğu kültürünün çizgiyle ifadesidir bu. Bu karikatürü onlar da kahramandı, güce boyun eğmediler kitabımın kapağını almıştım. Sadece toplumsal düzeyde değil, kurumlar, partiler ve yönetim düzeyinde de yanlışların yaygın ve etkili bir şekilde eleştirilememesi hasarın büyük olmasına yol açıyor. Bu açıdan Cumhuriyet tarihinde dünden bugüne parti içi demokrasinin çok kısıtlı kalması da Türkiye için talihsizliktir. Bugün de iktidar partisi içinde mesela enflasyon, faiz, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, ekonomi politikaları, yolsuzluk, şeffaflık gibi son derece önemli sorunlar üzerine serbest müzakere açılabilir mi? Bu mümkün olmayınca da düzeltmek mümkün olmuyor. Gelişmiş ülkeler niye çoğulculuğu, fikir ve ifade hürriyetini, kuvvetler ayrılığı ilkesini, üniversite özelliğine büyük önem veriyorlar? Aksayan yönler, vücuttaki sorunlar ortaya çıksın, çözümler konusundaki görüşler ifade edilsin diye. İfade edilemeyince de siyaset ilkelerinden uzaklaşarak yalın güç kavgasına dönüşüyor. Yüzyıldır orta gelir tuzağında dolanıp duruyoruz böyle. Elbette çok mesafe aldık. Eğitim, şehirleşme, dışa açılma, piyasa ekonomisi sayesinde ama yetersiz. Kulaklarımıza küpe olsun diye merhum Ali Fuat Başgil'in şu sözüyle yazımı noktalıyorum. Fikirlerden korkmayınız. Emin olun ki yeryüzünde zararlı tek fikir eleştiri süzgecinden geçmeyendir.
Özdin Akgüç, 9 Haziran tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Kuşkulu Ekonomik Büyüme başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomik büyüme tahmini irdelenir, sorgulanır, kalitesi tartışılırken bu bağlamda bazı kavramlara, tanımlara açıklık getirmesi yararlı olabilir. Ekonomik büyüme bir önceki döneme göre gayri safi yurt içi hasıla artışıdır. Gayri safi yurt içi hasıla yurt içinde yerleşiklerce üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile değeridir, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Mallar işlevlerine göre tüketim, ara, sermaye malları olarak sınıflandırılmaktadır. GSYİH'nin tahmini yapılırken çift sayımdan kaçınmak, tüketim ve sermaye mallarının üretiminde girdi olarak kullanılan örneğin demir, çimento, gübre, un ve benzeri ara mallarının hesaba katılmaması gerekir. Ara mallarında stok artışı olmuşsa GSYHİ'ye eklenir. Nihai mal ve hizmetler tüketim malları, makine teçhizat üretimi ve yeni inşaatı kapsar. Üretimde girdi olarak kullanılan fiziki sermaye malları aşınma, yıpranma, değer kaybına uğramakta, faydalı ömürleri sonunda yenilenmeleri gerekmektedir. Bu amaçla ayrılan amortismanlar maliyet üyesi olarak piyasa fiyatlarına dahil olduğundan hesaplanan tutar gayri safi olarak tanımlanmaktadır. Ayrılan amortismanlar sermaye değer kayıpları GSYİH tutarından indirilerek net milli hasıla tutarına ulaşılır. GSYİH uyrukluk vatandaşlık bağına göre değil, yurt içi yerleşik olma temeline göre hesaplandığından, yabancılara ait veya yabancıların ortak oldukları üretim ünitelerinin üretimi de GSYİH'ya dahildir. Yurt içinde üretilen katma değerin bir bölümü kar, faiz, ücret olarak yurt dışına transfer edilmekte, buna karşılık aynı türde faktör gelirleri de yurda getirilmektedir. Dış alem, faktör gelirleri GSYİH eklenerek, faktör giderleri ise indirilerek gayri safi milli hasıla hesaplanmaktadır. Ekonomik büyüme hesabına GSYİH esas alınmaktadır. GSYİH tahmini üretim, kullanım, harcama bölüşüm temelinde, üretim temelinde de 3 ana üretim dalı tarım, sanayi, hizmet olarak alt sektörleri ayrımıyla yapılmaktadır. GSYİH harcama ve katma değerin üretim faktörleri arasında bölüşümü esasına göre de hesaplanmaktadır. Yaratılan katma değer üretim faktörleri emek, sermaye, girişim, arazi ve doğal kaynak sahipleri arasında ücret, faiz, kar ve kira olarak bölüşülür. Üretim faktörleri gelirlerini temel alan GSYİH tahmini büyümeden kimlerin ne ölçüde pay aldığını göstermesi açısından da yararlıdır.
Cefer İlhan, 9 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde Vahim İfşaatlar Araştırılmalı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Demokratik bir ülkede hükümeti defalarca düşürebilecek mafya, çete, iş dünyası, iktidar, devlet, medya, kirli ilişkilerine dair vahim ifşaatları soruşturulmazken, yasama ve yargı tıkanmış durumda, siyasi iktidarı eleştiren Twitter'lere dahi derhal soruşturma açılıp insanlar derdest edilirken, savrulan toz duman türbülansta faili meçhul cinayetlerden bir kamu bankasından kredi adı altında 750 milyon doların bir medya grubuna peşkeş çekilip yandaş medya haline getirmesini ve bazı siyasetçilerin arabalarına çantalarla para bırakıldığına kadar. Dehşetli iddialar soruşturulmuyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Her biri başlı başına bir soruşturma ve dava konusu olması gereken videolarda Olay, isim, zaman ve mekan verilerek deşifre edilen iddialara ilişkin yargıda yaprak kıpırdamaması, yargının ne denli siyasetin kontrolü altında olduğu ele veriyor. Keza söz konusu vahim iddiaların parlamentonun önüne getirilmesinden kaçınılması, tek kişilik yönetimde millet iradesinin temsilcisi, meclisin ne denli devre dışı bırakılarak denetim işlevinin ıskartaya çıkarıldığını bir defa daha su yüzüne çıkarıyor. En son muhalefetin meclise sunduğu araştırma komisyonu kurulması talebin AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Oysa anayasanın 6 ve 7. maddelerinde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hükümlerinin aksine 150 yıllık deneyimin bir kalemde silindiği ucube sistemle zaten demokrasi endeksinde iyice gerileyip hibrit melez demokrasiler kategorisine düşen Türkiye kutuplaşma ve kamplaşma kargaşasına itiliyor. Keza tek adam rejiminde tepeden talimatla yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı berhava edilirken Cumhurbaşkanı tek başına çıkardığı ferman gibi kararnamelerle meclisin yasama yetkisi ıskartaya çıkarılmış, sarayda kotarılan yasa teklif ve tasarılarının dayatıldığı meclisin yasama ve denetim fonksiyonu fiilen işlemez hale getirilirken emrivaki kararnamelerle yürütmenin yanı sıra yasama da tek kişinin güdümüne sokulmuş.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsude Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsude Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsude kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimler isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde seçim rekabetine dahil olan siyasi teşkilatlar ve partileri ele alacağız.
Seçimler ve siyasi katılım bir ülke halkının belirli bir süre için bir konum veya mevki için kişi veya kişilere seçtiği resmi ve kurumsallaştırılmış bir süreçtir. Seçimlerin temel amacı halkın temsilcilerini demokratik ve dönüşümlü bir şekilde seçmektir. Aslında demokrasinin anlamı da budur. Yani halkın kendi kaderini belirlemedeki egemenliği ve elitlerin elinde iktidarın serbestçe dolaşımı.
Buna göre herhangi bir ülkede yapılan seçimler demokrasinin varlığını ve ülkenin siyasi kaderinin belirlenmesinde halkın rolünü gösterir. Bununla birlikte bazı ülkelerde bu rol alma süreci daha güçlü, bazılarında ise daha zayıftır. Bazılarında bu seçim tamamen formalitedir. Örneğin Arap ülkeler arasında Irak iki tür seçimin yapıldığı ülkelerden biridir. Bu seçimlerden biri belediye kurulu ile ilgilidir. Irak'taki her vilayet kendi idari yapısı ve il kuruluna sahiptir. Diğer seçimler parlamento seçimleri ile ilgilidir. Cumhurbaşkanı da parlamento tarafından seçilir.
Irak'taki iktidar ve hakimiyetin ilginç yanı her görevlinin özel koşullarına sahip olmasıdır. Bu da bu ülkedeki etnik ve dinsel çeşitlilikten kaynaklanıyor. Irak'ta Cumhurbaşkanı Sünni Kürtler arasından, Başbakan Şii Araplar arasından ve Parlamento Başkanı Sünni Araplar arasından seçilir. Suriye'de de yıllardır 7 yıldan bir Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor. Elbette bu, herkesin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için her zaman aynı şansa sahip olduğu anlamına gelmez. Parlamento ve belediye kurulu seçimleri bu ülkelerde yapılan diğer seçimlerdir.
Kuveyt hem belediye kurulu seçimlerini hem de parlamento seçimlerini düzenler. Bu ülkedeki parlamento seçimleri Fars Körfezi'ndeki diğer Arap ülkelerine göre daha güçlü ve daha ciddidir. Suudi Arabistan ise seçimlerin yapılmadığı neredeyse tek Arap ülkesidir. Bir monarşi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin yönetim sisteminde 4 yıldan bir parlamento seçimleri yapılır ancak bu seçimler formalite denecek kadar zayıftır.
Bahreyn'de de monarşi ile birlikte bu ülkede parlamento seçimleri düzenlense de aslında bu seçimler hep formalite düzeyde olmuştur. Bahreynli siyasi aktivist Yusuf El-Huri, Fars Körfezi.
Thank you.